أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة أتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، İmam Kudai'nin sanki bir ömür çalışıp çabalayıp hazırlayıp önümüze sunduğu Aleyhissalatü Vesselam'ı dinleme programındayız. Müsned-ü Şihab'da 71 numaralı hadis. Afetüs semahati el mennu şeklindeki bu hadisin Türkçe karşılığında siz yine kelimeleri bir bir tanıdığınız kelimeleri istediğiniz gibi anlayın, ama şöyle de denilebilir: hoşgörünün, eli açık olmanın belası başa kalkmadır. Afet, es-semaha, el-mennu. Yani bir insan eğer hoşgörülüyse, müsamahakar davranıyorsa, cömertse, fedakarsa, imkanından başkalarını yararlandırabiliyorsa, böyle bir ahlakı, böyle bir yapısı varsa, gerçekten güzel, çok güzel, ama dikkat edeceği bir nokta vardır. O işin, o üzerinde taşıdığı ahlakın, edebin, karakterin afeti, yani dikkat etsin, sakıncalı olabilecek noktası, el-mennu, başa kalkmadır. Bakara suresini hatırlıyoruz bu hadisten dolayı. Ayet 264. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman iddiasında olanlar! Ey Allah dediyse tamam, ben ona inandım, ona imanın emanındayım diyenler! Ya eyyühellezine amenu. Ey bugüne kadar ne dediyse aynen kabul ediyorum, bugünden sonra diyeceklerine de hazırım diye imanı ortaya koymaya kendilerini adayanlar! La tubdilu sadakatikum bil menni vel eza. Sakın ha, sadakalarınızı men ve eza ile iptal etmeyiniz. Kellezî yunfikum mâ lehu riâ'en-nâs diye ayet devam edecek. La tubdilu, sadakalarınızı iptal etmeyiniz, batıl hale getirmeyiniz, yokluğa mahkum etmeyiniz, değersiz kılmayınız. Yani hakkın gereği yapmanız gereken şeyleri batılın gereği yapılmış duruma düşürmeyiniz. La tubtilu sadakatiküm, sadakalarınızı. Sadaka, Kur'an ve sünnet literatürünün dışında Türkçe'de düşünülünce bir garibe, yani bir dilenciye ya da darda kalmış, zorda kalmış birisine cebimizdeki paraların en kırıntı döküntü bölümünü verivermek anlamına gelir, değil mi? Yolda giderken birisi mendil açmışsa ya da sizi bulmuş da kasanıza kadar gelmişse, yüzünün suyunu dökmüş, kendini aciz bırakmış, ne yapacağını şaşırmış, sizden bir şeyler istiyorsa, en küçük paranın, en geçmeze yakın paranın, en anlamsız paranın ona iletilmesi anlamına kullanılan bir kelime olmuş sadaka. Eyvah! Oysa sadakanın Kur'an literatüründe karşılığı bunun çok ötesinde. Yani sadaka denilince bundan başka bir şey anlamalıydık aslında. İsterseniz bakın kitabınıza, nerelerde, hangi surelerde sadaka hangi anlamlarda kullanılmış. Baktınız mı? Bakabildiniz mi? Denediniz mi? İsterseniz bir deneyin. Yani kitabı böyle merak edip karıştırma alışkanlığı kazanın inşallah. Tabi imkanınız olduğu kadar. Mesela Berae suresini tanıyor musunuz? Hani Tevbe suresi diye de öğrenmiş olabilirsiniz. 9. sıradaki surenin 60. ayetini okuyorum. اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَى وَالْمَسَاك۪ينَ وَالْعَامِل۪ينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِم۪ينَ وَفِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّب۪يلِ فَرِيضَةً مِنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ şeklindeki bu ayet, zekatı, Allah'ın bir farz kıldığı zekatı kimlere verileceğini, hangi sınıflara dağıtılacağını anlatan net bir ayet olarak karşımıza çıkar. Ama zekat demez de innama sadakat diye başlar söze Allah. Öyleyse sadaka demek sadakat demektir. Sadaka demek tasdik demektir. Sadaka demek sadıkane bağlılık demektir. Ama bunun mal adına veya imkan adına olmasını şöyle birleştirebiliriz. Bir adam cebindeki paranın Allah'a ait olduğunu kabul ediyorsa bu Allah'ın mülk sahibi olduğuna ve onu bize bazen istediği ölçüde emanet olarak verdiğine, imtihan için verdiğine iman ediyor demektir bu kişi. Ama ne zaman ki bu inancının gereği cebindeki parayı Allah'ın ver dediği yerlere veriyor, harcıyor, sarf ediyorsa işte o zaman o para sadaka haline geliyor. Yani Allah'a imanına sadakatle bağlılığın gereği yapılan bir eylem haline geliyor. Öyle olunca la tubtilu sadakatikum sadakalarınızı tasdik olarak yaptıklarınızı, sadakatle bağlılığın gereği ortaya koyduğunuz tüm eylemlerinizi, söylemlerinizi, hareketlerinizi, tavırlarınızı, yemelerinizi, yedirmelerinizi, hülasa bir gün bir gece adına bir ömürlük bütün hareketlerinizi siz sakın ha iptal etmeyiniz, iptal edilsin diye harekete girişmeyiniz anlamına sadakalar kullanılmış gibi geliyor bana. Demek ki sadece birine 3 kuruş, 5 kuruş verivermek değil aslında sadaka. Çünkü sadaka vermenin, sadakatle bağlı olmanın, tasdik edivermenin şahikasında bir örneğin ismi Ebu Bekir Efendimiz'di ve ona Sıddık deniliyordu biliyorsunuz. Bir şeyler verdiğinden değil ama kendini verdiğinden dolayı benliğini, kabul dünyasını, idrakini, tüm kalbi melekelerini peygamberim dediyse tamam demeyi becerdiğinden dolayı onun için kendisine Sıddık denilmişti. Yani tüm sadakalarını peygambere ait kıldığı için. İşte buradan hareketle yeniden dönüyoruz ayeti anlamaya. Ey Allah adına iş yapanlar, imanından dolayı iş yapanlar, inancından dolayı iş yapanlar, söz söyleyenler, eğitim yapanlar, verenler, vermeye çalışanlar, fedakar olanlar, tasdikten dolayı tasadduk edenler, sadakatten dolayı sadıkane bağlı olanlar, bu işlerinizin sakın ha iptali için bir eylem olarak men ve ezaya başvurmayın. Yani başa kalkmayın ve eziyet etmeyin. Birine 5 kuruş verdiniz, birine kömür aldınız, birine ekmek aldınız, birine çorba içirdiniz, sonra bunu başa kalkıyorsunuz. Ben sana şöyle yapmışken sen hala diye etmeyin, boşa gider ameliniz. Adamın biri yağmurda biraz ıslanmaya başlamış ama kaldırımları adımlamaya devam ediyor. İşi var ve yürüyecek. Kaldırım bittiği yerde yolun ortasından yürümek zorunda kalmış. Biraz daha fazla ıslanmış. Derken karşıdan veya arkadan ya da kenardan bir yerden bir dostu çıkmış. Şemsiyeli bir arkadaşı, gel demiş, ıslanma, beraber gidelim. Yürümüşler birlikte, ıslanmamış tabii ondan sonra. Nereye gideceklerse varmışlar, güzel, sağ olsun, var olsun, bir olsun, adam iyilik yapmış. Ama aradan 5-10 gün geçmiş ki karşılaşmışlar. Adam hemen o günü hatırlatmış, şemsiyeli adam, hani bir vakitler, değil mi geçenlerde 5-10 gün olmuştu galiba, cumartesi mi pazartesi mi neydi, yağmur yağıyordu da sen ıslanmıştın da baya, ama ben hani şemsiyem vardı da senin şemsiyemin altında. Teşekkür ederim demiş adam, sağ ol, var ol. Sonra yine karşılaşmışlar 3 gün 5 gün sonra, adam yine başlamış, hani seninle bir karşılaşmıştık ya şemsiyemin altına. Adam teşekkür etmiş, ezilmiş, canı sıkılmış ama adam yine aynısını söylüyormuş. Sonra bir kere daha, sonra bir kere daha olmuş. Öteki dayanamamış. En son bir karşılaştıklarında yine bir yağmurlu havanın sonundaymış. Üstelik yerlerde öbek öbek su birikintileri de varmış. Adam demiş ki daha öteki hani bir vakitler şemsiye demeden sus bir dakika gel peşimden demiş. Tutmuş elinden yürümüşler o sokak bu sokak derken böyle oldukça yoğun bir su birikintisi bulmuş adam. Atlamış tüm elbisesiyle suyun içine, şöyle bir de sağ sol eylemiş, her tarafını ıslatmış, kalkıp demiş ki artık yeter, bundan daha fazla ıslanmayacaktım değil mi? Islandım bitti, kapa çeneni demiş. Başa kakıyormuş çünkü değil mi? Ne dersiniz? Birine üç ayet anlattınız, sonunda ben sana üç ayet anlattığım halde hala sen bana böyle davranıyorsun demeyin. Başa kalkmayın. Karşılığını Allah'tan bekleyin. Birine yemek yemeyi öğrendiniz, birine infakı anlattınız, birine hadis dünyasını açtınız, birine misafirle beraberliğin adab ve erkanını İslam'a uygun öğrettiniz, birilerine bir şeyler verdiniz, sadaka olarak, tasdik olarak, sadakatle bağlılık gereği diye. Sonra da bu fedakarlığınızı başa kalkmayla alt üst edecek, iptal edeceksiniz öyle mi? Etmeyin. La tubtilu sadakatikum bil menni vel eda. Etmeyin tabi. Yazık oluyor o zaman. Eziyet etmeyin ondan dolayı. Çünkü karşıdaki adamın size bir zaafı vardır. Size karşı bir böyle masumane tavrı vardır. Size itiraz etmeye bir çaresizliği vardır. Sizin ona yaptığınız bir iyilik vardır. Bu iyilikten dolayı, bu sadakatten dolayı, bu sizin tasdik ettiğiniz, tasadduk ettiğinizden dolayı, ona ulaştırdığınız iyilik nedeniyle o adamın size karşı bir aziyeti, bir zafiyeti vardır. Siz de bunu başa kakma ve eziyet konusu yaparsanız yaptığınız her şey iptal ediliverir. Ey hocalar talebelerinize, ey babalar çocuklarınıza, ey komşular komşularınıza, ey Müslümanlar Müslüman kardeşlerinize, eğer Allah adına bir iyilik yapmışsanız bunu boşa götürücü anlamında men ve eza ile sakın ha o yaptığınızı iptal etmeyiniz. Çünkü kellezî yunfiku mâ lehu riâen nâs ve lâ yu'minu billâhi vel yevmil âhir. Allah'a ve de ahir güne imanından dolayı değil, sadece insanlar görsün diye yapılan bir infak gibi olur o zaman bu yapılan, öyle bir harcama gibi olur. Sakın ha böyle yapmayın diyor Allah ve bir örnek gösteriyor. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا. Devam ediyor ayet Bakara 264. Siz inşallah önce meallerden sonra tefsirlerden okursunuz. Yetmez derseniz, az anladım derseniz devam edin 10 ayet öncesinden 10 ayet sonrasına. Ama işte bu ayetleri güzel öğrenelim, bu hadisleri iyi bilelim. İsterseniz yapılacak başka bir şey bilmiyorum. Demek ki afetüs semahati el mennu, hoş görünün eli açık olmanın belası başa kalkmadır, Allah korusun. Afetüs şecaati el bagyu, cesaret ve korkusuzluğun aşırı ifrat derecesi azgınlıktır. Cesur olmak, şecaat, kahraman olmak, karşı gelinmez bir güce sahip olmak. Kimi insanlara Allah, kimilerine göre böyle bir imkan vermiştir. Ama eğer insanlar böyle bir imkana sahip olmalarını azgınlıkta kullanıyorlarsa, bagî ehli olmak anlamına, yani kendileri azgın, hatta karşı gelinmez güçlerini isyan etmeye, başkalarının da isyan etmesine kullanıyorlarsa, İşte o zaman bu o kahramanlığın afetidir, Allah korusun. Mesela İslam dininin ilk dönemlerini hatırlayın. Hatta Ömer Efendimiz bile o dönemde birilerinin imanını duysa elinden geleni yapıp engellemeye çalışırmış. Karşı gelinmez ya, ne yaparsa yaparmış. Ama vazgeçince kahramanlığını nerede kullandığını biliyoruz. Azgınlık yapmamıştır o zaman. Hatta Mekke'den Medine'ye hicret esnasında açıktan açığa işte ben gidiyorum diye ilan ederek hareketini ortaya koyan sadece o değil mi? Ama şecaat sahibiydi de bagi yoktu elbette. Fakat mesela Firavun da kendine göre güçlüydü ama gücünü bagide, azgınlıkta, sapkınlıkta kullanıyordu da ondan dolayı sapmış, yolunu kaybetmiş gitmişti hepten. Demek ki cesur olabilmek aslında biraz da fıtri bir özellik. Gözünü budaktan sakınmamak, yaratılıştan taşınan bir özellik. İnsanların kimileri öyledir. Ölümüne atılır ortaya. O inandığı doğrultuda ya da olması gereken konuda o kendini ortaya koyuverir. Kahramandır gerçekten. Vurduğunu vurur, ses getirir vurduğu yerden. Ne yaptığını bilmez o anda ama korkusuzdur, cesaret sahibidir. Lakin eğer inancına dayandırmamışsa korkusuzluğunu, vahye tabi kılmamışsa, o cesaretinin, o korkusuzluğunun çevresine iman duvarı germemişse, burada dur diyen bir inancı yoksa, o zaman aşırı bir dereceye, ifrat derecesine varmıştır ki, işte bu da azgınlık getirecektir. Her önüne gelene vuracak, her arkadan yettiğini devirecek, yok edecektir. Özetliyoruz. Afetü şecaati el-bağyu, cesaret ve korkusuzluğun aşırı ifrat derecesi azgınlıktır. Allah korusun. Var mı sizde böylesi? Ama galiba şecaati, korkusuzluğu, cesareti bir dilde, bir de bedende, yani bilek gücünde veya işte bedeni güçte, fiziksel güçte olarak ikiye ayırırsak, insanlar her ikisinde de eğer azgınlıktan korkuyorlarsa, bu şecaatlerinin, bu cesaretlerinin, bu korkusuzluklarının kendilerine afet sebebi olmasını istemiyorlarsa, azgınlığı, bağıyı, yoldan çıkmayı iyi anlasınlar, imanlarıyla sınırlandırsınlar kendilerini, dillerini de, bedenlerini de. Çünkü ben korkmuyorum diye her ağzına geleni söyleyivermek ya da ben korkmuyorum diye kendini her bir yerde ortaya koyuvermek, karşıdakilerin üstelik bir de korkar olduklarından yararlanıp bunu daha bir ileriye götürmek, azgınlık sınırına varmadan olursa, evet o zaman cesarettir, korkusuzluktur, güzeldir, ama azgınlık sınırını geçti mi o zaman kötü, afetini bulmuştur. Afetü zarfi es-salefu, zerafetin afeti, aşırı hoş görünme çabasıdır. İnsanlar eğer Müslümansa zarif olmalılar. Zerafet sahibi olmalılar. Nazik, kibar ve ince olmalılar. Efendi, beyefendi, hanımefendi olmalılar. Ama çıt kırıldım, aman alındım anlamında değil. Ya karşıdakine saygılı ama kendine de saygılı olmalılar. Allah'ın dediği gibi bir Müslüman olma çabasında kendini ve başkalarını üzmeden hareket etmeliler. Çünkü bilmeliler ki vahyin ortaya koyduğu hayat tarzı tam kendisine, tam karşıdakine, tam topluma, tam ferde göre, yani tam bize göredir. Bunu kendiliğinden yaşamayı şiar edinmeliler. Evet, zerafet budur, güzellik budur. Yani ince bir tavırdır, nazik bir harekettir, güzel olmaktır. Ama bu güzellik, bu zerafet, bu zarif olmak, bu kaba saba olmaktan kurtulmak şeklindeki hareketin de bir afeti vardır ki, o da aşırı hoş görünme derdine düşüvermektir. İnsanlar beni hoş görse, herkes benim güzelliğime, tavrıma, hareketime evet dese, imrense, beğense, benden söz etse, böyle bir çabanın içine giriverdim insanlar, işte işleri bitmiştir, artık afet başlarına çökmüştür, zerafetlerinin de bir anlamı kalmamıştır. Galiba Kur'an ve hadis öğrenen insanların en son öğrensek dedikleri mi, ben yine de bir ümit var olarak söylüyorum, ya da öğrenmeye gerek duymadıkları mı bir konu bilmem, zerafetten yoksun büyüyor insanlar. Halbuki Kur'an okudukça daha zarif, sünnet öğrendikçe daha zarif olmaları gerekirken, daha ince, daha narin, daha kibar olmaları gerekirken, daha tatlı, daha ılımlı, daha güzel olmaları gerekirken, daha samimi, daha anlayışlı, daha candan olmaları gerekirken, nedense sert, kaba saba olmayı sanki dindarlıkmış zannediyorlar. Oysa aleyhissalatü vesselam düşmanlarına karşı bile kibar davranıyordu, güzel söz söylüyordu, gönülleri fethedecek bir tavır içindeydi. Evet, Müslümanlar da öyle olsunlar. Hatta tartışma ortamlarında bile, hatta hareket tarzlarında bile, inananlara ve inanmayanlara karşı, özellikle anne babaya ve çocuklara karşı, kardeşlere, komşulara, arkadaşlara karşı hep bir zerafetin içinde bulunmalıyız. Ama zarif olacağız, zerafet sahibi olacağız diye bir de hoş görünme çabasına düşersek, o zaman hepten kaybettik. Çünkü afetü zarfi as-salefu, zerafetin afeti aşırı hoş görünme çabasıdır. Afetlere devam ediyor Müsned-i Şihab, biz de okuyoruz. Hadis 74. Afetül ibadeti el-fetratu. Ara vermek ibadetin afetidir. Allah korusun. Ama yani biz de ara vermek zorunda değil miydik diye tersten düşünüyorum belki de konuyu. Hatta birini görüyorum, abdest almaya davranmışsa, hayrola diyorum, ne yapıyorsun? Abdest diyor, yani namaz kılacaksın, evet her zaman kılar mısın diyorum. Ters ters yüzüme bakıyor adam, ne demek yani dercesine. Hayır diyorum, yani sorduğumu anladın herhalde, her zaman namaz kılıyor musun? E tabii diyor, ya ne demek, ben Müslüman değil miyim? Aa ben de Müslümanım ama her zaman kılmıyorum. Yani gerektiğinde bazen bazen, günde 5, bazen 6-7, hepsi o kadar diyorum. Yani üstelik yalana bak, az önce benimle oturuyordun, biraz sonra namaz kılıp yine oturacak, yemek yiyeceksin, uyuyacaksın, gezip tozacaksın filan edeceksin. Yani her zaman namaz mı kılınır diyorum, değil mi? Öyleyse ara vermekten kasıt bazen o işi yapmamak değil, gerektiğinde yapmaya devam etmek olsa gerektir Allahu Alem. Çünkü namaz konusunda mesela Cenab-ı Hak bize namaza devam etmekten söz ediyor. Namaza devam etmek hep namazda olmak anlamına gelmez ki. Öyle olsaydı namazdan başka dinde hiçbir görev olmaz. Herkes namaz kılmaya devam eder, hep namaz kılardı. Öyle olmamalı galiba. Yani namaza devam etmek. Evet, namazın muhafızı olmak vardır Kur'an'da. Mesela Müminun suresinde namazı kaybetmemek anlamına bir namaza devam şartı vardır. Bir de hatırlayabildiğim kadarıyla Me'arid suresinde namazla ilgili bir devam şartından söz edilir. İşte namaza devam etmek zorunda olan insanlar, evet namaz kılacaklar, namazla beraber olacaklar, namaza devam edecekler ama kıldıkları namazdan başka bir şey yapmayacaklar şeklinde olmayacaktır. Namaz vardır ama kılınan namazın devamı Allah'ın istediği şartlarda devamı demektir. Me'ariç 23. ayet. Buna göre afetül ibadeti el fetratu, ibadetin afeti ara vermektir. Mesela namaz kılıyorsunuz, yani işte sabah iki rekat sünnet farzıyla o kadar, öğlenden önce dört sünnet, sonra iki sünnetiyle bir de farzı kılıyorsunuz, ikindi namazından önce sünnet kılmayacaktınız, Ebu Davud okuyordunuz, bir hadis çıktı karşınıza, ikindi namazından önce o sünneti kılanlara Allah'ın rahmetini istiyor Peygamberimiz, dua ediyor. Aa, ben namazı niye kılıyordum zaten? Buna ulaşmak için, madem bu sebep olacaksa Peygamberin duasına mazhar olmak diye hemen onun da sünnetini kılıyor, arkasından farz kılıyorsunuz. Akşam mı? Siz önceden üç rekat farzla başlıyordunuz, bir hadis öğrendiniz, iki de öncesine sünnet eklediniz, sonra sünneti kılarak farzı kılıyorsunuz. Yatsı namazı, tamam, sünneti farzıyla, vitriyle, işte yatsıdan sonra bir namaz olarak, gece namazı olarak onu kılıyorsunuz. Canınız sıkılınca bazen ama moraliniz düzelince bazen, Allah'a teşekkür adına çoğu zaman kuşluk vaktinde aklınıza gelince, gece uyanabildiğinizde, şöyle işler iyi gidince Allah'a teşekkür diye, işler kötü gidince Allah'a istiğfar diye namaz kılmaya devam ediyorsunuz. İşte devam budur. Namaz kılıyorsunuz, kılmaya devam edeceksiniz. Hayatınızın içinde namaz, namazın içinde hayatınız olacak. Ama bu böyle giderken birdenbire yeni bir iş stratejisi kazandınız. Ne yapmanızı düşünürken namazsızlık gereğini anladınız. Çünkü öyle bir iş dünyasıyla iç içe girdiniz ki onların içinden sıyrılıp namaza gitmek bazen zor, bazen imkansız hale geliyor. Ya da hatta bazen öyle bir eğlence dünyasına daldınız ki gidip işte okey oynuyorsunuz. Onun başından kalkıp gidip namaz kılıyor, sonra gelip yani namazdan sonra tekrar devam ediyorsunuz. İştahınız kaçıyor, ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. İkisinden birini terk etmeniz gerektiğine baştan inandınız ve namazı pat diye hemen bırakıverdiniz. Öyle olan birini biliyorum. İşte böyle ara vermek onun afetidir, Allah korusun. Ara vermeyin, devam edin, başka çare yok. Oruç tutmaya, siz arada Ramazan dışında da oruçlar tutardınız, sonra Kur'an okuyordunuz, evde çoluk çocukla beraber başladınız Buhari'nin muhtasarını okumaya ya da bir başka hadis kitabı elinize geçti, Müsned-i Şihab'mış adı, onu okuyalım, çok güzel, iyi gidiyor dediniz. Tam işte başladınız, 100 hadis kadar okudunuz. Ama biriniz hastalandı ya da biriniz sağlandı ya da misafiriniz geldi. Bacanaklarınız, enişteleriniz, teyzeleriniz, halalarınız geldi. Ondan dolayı 3 gün ara vermek zorunda kaldınız. Bu ara değil. Elbette evde okurken öyle okunacağını bilesiniz. Yani şunu demek istedim. Biraz lafı dolandırdım. Affınıza sığınarak tekrar ediyorum. Şimdi arkadaşlarla görüşüp konuşurken bir büyük dert olarak anlatılmaya çalışan özel bir konu bu. Evde olmuyor hocam diyorlar. Yani diyorum, hanımla çocuklarla çok niyet ediyoruz. Başlıyoruz. Yani bir hadis kitabına başlıyoruz, meal okumaya başlıyoruz veya ben anlatmaya başlıyorum. Ama yürümüyor hocam diyor. Böyle gayet rahat, damardan söylüyor. Canını ortaya koyarak söylüyor. Bütün samimiyetine varlığıyla yemin ederek söylüyor sanki. O kadar samimi ki inanmak mı? Ben onun samimiyetine bakın burada şehadet bile edebiliyorum. Evet buna inanıyorum ama acaba haklı mı? İşte orası tartışmalı. Çünkü neden diyorum hayrola? Yani çok güzel başlıyorduk ama çocuk rahatsız oluyor. Efendim misafir geliyor ya da hanım tedirgin oluyor veya benim bir acil işim çıkıyor veya bir misafir geliyor veya hesapta olmayan bir iş çıkıyor. Dolayısıyla bir hafta çok güzel gidiyoruz, ondan sonra 3 gün ara verdik mi salıveriyorum, yürümüyor bu iş diyorum. Aa, öyle değil diyorum, sen kendini makine zannettin, evi okul zannettin galiba, özel bir program olacaktı öyle mi, belgeler bilgiler filan olacaktı, stratejik planlar olacaktı, ona göre yürüyecekti, yürümezse etmeyin eylemeyin diyorum. Yani ya nasıl, evdeki dersler böyle yürür bileceksiniz, 3 gün ders yapacaksınız, 1 gün ara vereceksiniz, 5 gün ders yapacaksınız, 1 ay ara vereceksiniz. Yani bakın, sabah namaz kılıyorsunuz, 6 saat ara veriyorsunuz, öğlen namaz kılıyorsunuz, 2 saat ara veriyorsunuz ya, yatsı namaz kılıyorsunuz, 10 saat ara veriyorsunuz ya, bunlar ara değil. Kimi zamanlar arası böyle olur bu işin. Çünkü nereden vardım ben bu kanaata derseniz, çünkü Allah namaz ile bize zamana ben hakimim, kullarım, bunu böyle bilesiniz, benim hakimiyetime teslim olasınız demiyor mu? Mesela sabah namazını sabah kılmadınız öğlenle beraber, öyle bir yetkiniz var mı? Hadi öğleyi de ikindiyle birleştirdiniz sabahla beraber, üçünü bir beraber, ya da sabah vakti siz yatsıyı da beraber kılsaydınız akşamla beraber olur muydu? Öyle değil. Allah zamana hakimdir, zamana sahiptir. Onun dediği gibi olacaktır. İşte biz de evde çoluk çocukla beraber Allah'ın huzuruna, peygamberin huzuruna birlikte gitme programını başkalarıyla beraber yaptığımız gibi yapamayız. Ama ben öğretmenim, bana diyorlar ki haftada şu kadar saat filan saat filan yerde ders yapacaksın. Ben aynen uyuyorum. Evde neden uyamıyorum? Ama evin okul değil ki, birisi seni görevlendirmemiş ki. Allah'a ait böyle bir görev konusunda da tedirgin olmayın lütfen. Öteki adam da ben şoförüm ama bak denilen yerde bulunuyorum diyorsa o da ayrı bir konu. Ama buna da dikkat edelim. Ara verelim ama vermeyelim. Yani bırakmayalım anlamına değilse ara vermek değil. Demek ki evdeki program böyle yürürmüş diyelim. Ötesinde hadise dönüyoruz. Afetül ibadeti el fetratu, ara vermek ibadetin afetidir. Hadis 75. Afetül ilmi en nisyanu, ilmin afeti unutmaktır. İlim ve unutmak. Ama çaresiz mi? Yani neler öğrenmiş, neler neler öğrenmiştik, onlar şu anda hiçbiri yok. Hepsini unuttum ben, öyle mi diyoruz? Evet ama hepsini unuttuysak, unutmak için mi gayret ettiysek ya da aslında unutmak istemiyorduk da başka bildiklerimiz onları unutmaya mahkum etmişse halimize bir yeniden çeki düzen verelim, bir bakalım bakalım. Bir hocamızın tarifi, Allah kendisine rahmet ve merhamet etsin, hocamdır benim. Diyordu ki, ilim dediğiniz şey çocuklar, aynadaki siz gibidir, insanın aynadaki aksine benzer. Yani dedik hocam ne demek? Sabırsızlanmayın dedi. Sen aynanın karşısındasın, sen ona bakıyorsan o da sana bakar. Yani ilim de öyle. Sen ilme bakarsan o da sana bakarmış. Güzel. Biraz anlamaya başladık. Devam etti örneğe. Sen ona yan bakarsan o da sana yan bakar. Daha enteresan. Sen ona yürüdün mü o da sana yürür, yaklaşır. Elini uzat istersen o da sana uzatır. Canın sıkıldı, yüzünü buruşturdun. O da aynısını yapmaz mı sana? Dön istersen geriye, o da döner. Uzaklaş ondan, o da senden uzaklaşır. Aynısı değil mi? Kaybol oradan, o da senden kaybolur. Farkında mısın? Öyleyse ilmin afeti unutmakmış meğer. İsterseniz unutun. Devam edin, yürüyün, el atın, el uzatın, yaklaşın, sevin, sevgili bakın, ilgilenin. Devam edin ilimle beraberliğinize. O sizden uzaklaşmaz, korkmayın. Çünkü İlim aynadaki sen gibidir. Sen neysen orada, o da sana karşı odur elbette. Peki ama unutmak elden gelmez bazen, insan ya, insan nisyan ile mağluldür denirdi eskiler. Yani insan mı unutan bir varlıktır? Evet, insan unutur unutmaya ama unutmamaya çabalaması görevidir. Unutmamak için bir çaba sarf etmelidir. Bu da ancak tekrar ile ama söylem ama eylem olarak tekrar ile mümkündür. Mesela 7, 7,5, 8 yaşlarında namazı hem ki ezbere öğrenen bir çocuk düşünün. Aman Allah'ım, çıkıyor bir salon adamın içinde, akrabalar, amcalar, dayılar, halalar, teyzelerin ortasında 7 yaşında bir çocuk nasıl da anlatıyor, nasıl da güzel konuşuyor, namazla ilgili ne güzel örnekler veriyor, namazı ne kadar güzel ortaya koyuyor. Kılıyor bir namaz, gösteriş olsun diye değil ama bildiğini ortaya koymak için. Sonra yaş 17, yaş 27, yaş 37, bir daha dönmüyor namazlı günlerine. Yaş 47, yeniden namaza dönmek istiyor, öyle mi? Var mı? Kafasında kalmış mı? Ne Sübhaneke var, ne Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Unutmuş öyle mi? Eyvah, ilim sahibi olmuşmuş ve kalmamış. E tabi unutmaya mahkum kılmış kendisini de ondan. Peki başka türlü düşünün. Bir vakitler Kur'an'ın okumasını öğrenip de unutanlar var mı? Çok hem değil mi? Neden öyle? Ama her şey öyle. Hatta okumayı, yazmayı öğrenip unutanlardan söz etmek çok ağır bir laf olmaz galiba. Hem öğrenmiş hem neden unutmuş? E gerekmemiş ama tabii. Bir vakitler bir arkadaşının, bir dostunun evine gitmiş adam, öğrenmiş ama aradan yıllar geçmiş. Hatta semtini bile unutmuş belki. Dairesini değil, apartmanını bile unutmuş hepten. Öyleyse insanlar unuturlar, unutkan varlıklar. Tekrar ediverelim. Yani Bakara'yı öğrendiniz, tekrar edin. Âl-i İmran'ı öğrendiniz, tekrar edin. Selef dediğimiz bizden önceki bize dini bir miras olarak intikal ettirmeye çabalayan insanlar var ya, Allah onlardan razı olsun. Sahabeden başlayan insanlar bunlar. Öyle hoş bir miras koymuşlar ki din adına. Mesela Kur'an'ı bölüvermişler 30'a. Yani parçalamışlar mı? Öyle değil. Bir günlük bir birim oluşturmuşlar. Her birine cüz demişler parça anlamına. Her gün bir cüzü okuyacaksınız. Yorulmadan hem, yani 20 sayfalık bir bölüm, bir cüz olmuş, 1,5 dakikada okusanız yarım saat etmiş, bir de o kadar onun mealini okusanız bir saat, ama 24 saatte bir saat harcayın elbette. Ne dersiniz? Unutmamak için icat edilen yöntemlerden biri mi, bir tekrar yöntemi değil mi herhalde? Hafızlıklar adına, bir imamlık mesela büyük nimetmiş bu anlamda. Ama evde tekrar imkanları olmalıymış. Yani insanlar unutmamak için yollar, yöntemler bulmalıymış. Tarihten beri bu sözler hep edile gelmiştir. Ama insanlar unutmak isterlerse kendi isimlerini bile unutuyorlar. Beğenmemişlerse, dönmek zorundalarsa, eskiden kalmış demek istiyorlarsa neleri unutmamışlar ki? Bir vakitler elbiselerini yamadıklarını unutanlar. Bir vakitler sofralarında ekmeğin yanına bir katık bulamadıklarını unutanlar. Bir vakitler gidilebilecek en uzak yerlere günlerce yürüyerek gidebildiklerini unutanlar. Bir vakitler insanlardan hiçbir şey istememeyi kendilerine şeref bilen ama şimdi onun ötesinde yaşamaya mahkum kılınanlar, geçmişini unutanlar var ya, hep öyle işte. Ama ilmin afeti unutmaktır. Eğer ilim sahibiyseniz onu unutmanız afettir, iyi bilesiniz. Peki ilim ne acaba? Siz fizik, siz kimya, siz biyoloji, siz tıp, tarih, coğrafya öğrenmiştiniz. Aritmetik, matematik, geometri, hendese öğrenmiştiniz. Bütün bunları öğrendiniz de unutursanız afet olacaktı. Acaba neydi, bu muydu ki bu öğrendikleriniz? Siz saz çalmayı, siz keman çalmayı, siz ney üflemeyi öğrenmiştiniz, siz şarap yapmayı, siz vodka üretmeyi öğrenmiştiniz. Bunlar mı ilimdi? Ben onları bilmiyorum. Benim bildiğim Kur'an'da bir ilim tabiri olarak وَلَا اِنِتَّبَعْتَ اَهْوَائِكَ بَعْدَمَا جَائِكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيِّنْ وَلَا نَصِيرٍ مِنْ وَلِيِّنْ وَلَا وَاقٍ ayetlerinden öğrendiğim kadarıyla ilim vahidir. İlim Kur'an'dır, ilim sünnettir, ilim Allah'ın dediği, ilim peygamberin istediğidir. İşte bunlara göre hareket ilimdir, bunu bilebilmek ilimdir ki Bu anlamda yeryüzünün en alim insanları Müslümanlardır. Kıyameti bilmek, ahireti bilmek, mezar hayatından haberdar olabilmek, cenneti cehennemi tanıyabilmek, semavat ve arzın varlığını bu var olanın, bu var kılınanın var edisi olarak Allah'ı tanıyabilmek, Allah'ın bize yeryüzü hayatını neden sunduğunu, bunun sonunda imtihan gereği olarak burada olduğumuz, burada var olduğumuz hayatın bir imtihan gereği olduğunu anlayabilmek ilimdir. Bütün bunları eğer salıverir, bırakıverirseniz afettir, işte o zaman unutursunuz. Yani iyi bilin ki bu denilenler, bu bilinenler, bu anlaşılanlar ancak onlar gündemde durdukça, onlarla beraber oldukça siz unutmayacaksınız. Ama onun yerine başka bilgi kaynaklarına, başka yorumlara veya başka varlıklara, başka hakikat mi batıl mı tartışması bile yapılmaz, anlamsız görüşlere müracaat ederseniz o zaman siz zaten baştan o önce bildiğinizi ilim olanın, kendisi olanın, yani vahye dayananın unutulması gerektiğine siz başta karar vermişsiniz demektir. Allah korusun. 76. hadis. Efşüsselam ve et'imutta'am ve silül erham ve sallu billeyli ven nasu niyam. Ya eyyühen nas tedhulul cennete biselam. Amin. Ey insanlar, selamı yayın, yemek yedirin, akrabalarınızı arayıp sorun ve herkes uykudayken geceleri namaz kılın ki selametle cennete giresiniz. Evet, ey insanlar, öyle başlıyor ifade. Yani neden öyle? Efşüsselam, hepiniz mi? Müslümanlar tabii, aslında söz bütün Müslümanlara ama kabul eden insanlar için. Selamı yayınız. Kaç kişiydiniz? Hanımınız ve siz. Bu hadisi hatırladınız, fırladınız, odadan dışarıya çıkarken selam verdiniz. Şöyle mutfağa bakıp döndünüz, girdiniz, bir daha selam. Odanın içinde bir tur attınız, çıkıyorsunuz, yine selam. Sonra yan odaya baktınız, geldiniz, bir daha selam. Tekrar odada bir tur, tekrar çıktınız, selam, geldiniz, selam, çıktınız, selam, girdiniz, selam. Böyle mi? Selamı böyle mi yayacaksınız? Eğer selamı anlatma ve öğretme konumundaysanız, bir gün için, bir an için bunu da yapabilirsiniz elbette. Çünkü sahabe-i kiram, Allah kendilerinden razı olsun, cennette görüşelim inşallah, birlikte yolda yürürlerken bir ağaçtan dolayı ayrılmaları gerekiyorsa, ikisi bir yana, üçü bir yana, biri bir yana, ikisi bir yana, şöyle ağaç ortalarını ayırıyorsa, ağaçtan sonra yan yana gelenler yine selam veriyorlarmış. Evet, bu kadar önemli. Girdiniz selam, çıktınız selam. Yani sofradaydınız, mutfağınızda, evet mutfakta mı yiyordunuz, yoksa oturduğunuz odada mı, misafir odasında mı yiyordunuz, yatak odasında mı yiyordunuz, yoksa yediğiniz ayrı bir oda mı vardı bilmem. Şimdi insanlar çünkü her şeyi karıştırdılar, eski bildiklerimiz yok oldu, bilemiyorum, tarif etmem bile imkansız, ama bir yerde yemek yiyordunuz. O ara aklınıza gelen bir şeyden dolayı mı, telefondan dolayı mı, kapı zilinden dolayı mı, dışarıda bir feryada merakınızdan dolayı mı, o bulunduğunuz mekandan, o odadan, o yemek yediğiniz yerden çıkmak zorunda kaldınız. Ayrılırken selam verseniz çok ayıp olur mu? Peki döndünüz, yine selam verdiniz, daha bir dakika olmadı, bir şey yokmuş ya da anladınız meseleyi diye. Olsun, yine selam verin. Çünkü selamun aleyküm demek, Allah'ın selamı ile beraber olasınız, Allah'ın selamı sizinle beraber olsun demektir. Yani Allah selamdır, Allah selam olarak sizinle beraber olsun, sizi selamette kılsın demektir. Biraz daha genişletiyoruz. Darusselam diyor Kur'an cennete. Esselamu aleyküm demek, Allah sizi Darusselam'da kılsın, yani cennete gidesice demektir. Söyleyin, böyle bir dua için, böyle bir teklif için, böyle bir temenni için fırsat bulduğunuzda kullanmayacaksınız, öyle mi? Olur mu öyle şey? Akıl kârı olur mu? Asansöre biniyorum, arkamdan birisi zor yetişiyor. Tam hareket edeceğinde açıyor belki kapıyı ve nefes nefese giriyor. belki 70'lik bir ihtiyar ya da 18'inde bir genç olabiliyor. Belki bir kadın ya da erkek, açık ya da kapalı fark etmiyor. Eğer selam vermemişse hemen söze başlıyorum. Hayrola? Bir şey mi var yoksa? Beni mi Müslüman görmedin? Sende mi bir şey var diyorum. Hayrola amca diyor. Ya da ne oldu? Bir şey mi var diyor. Bilmem, selam vermedin de diyorum. Amca vallahi telaştan anlaşamadık, bilemiyorum ki, toplumda yaygın değil filan diye başlıyor. Anlamam diyorum. Bu benim hakkım. Sen bana selam vermek zorundasın. Ben sana Allah cennet versin şeklindeki duadan vazgeçmem. Böyle bir yetkim var benim. Bunu bana söylemek zorundasın sen. Eğer beni Müslüman gördüysen, ama değilse sen bilirsin diyorum. Veya sen değilsen onu demiyorum bile zaten. Beni ilgilendirmez diyesim geliyor filan diye sanki işi lafa boğuyorum. Öyle değil de diyor. Öyleyse sana ceza veriyorum diyorum. Bana selam vermeme cezası ağır bir cezaymış, anladın mı? Yani bana cennet dileyecektin, dilemedin. Öyle ya, Allah'ın hangi duayı, kimin kime ne zamanki duasını ne zaman kabul edeceğini kim bilir? Kimse bilmez. Belki de sen deseydin, yürekten deseydin, Allah kabul edeceği bir dönemde olurdu da ben de cennete giderdim. Öyleyse sana bir ceza diyorum. Yani sanki selamun aleyküm deseydi ne gerçekleşecekse bunu gerçekleştirecek bir ceza veriyoruz hemen ona. Hayrola diyor, yüzüme bakıyor, tereddüt halinde. Ceza denilince hep insanlar bir şeylerin bir şeylere verilmesi anlıyor ya, ben de diyorum ki tamam, zamanını Allah'a ver, hadi 10 günde bir meal oku diyorum. 10 günde bir meal mi? Adam ilk defa, kadın ilk defa duymuş, hatta elini almamış belki, görmemiş belki kimileri. Evet ama olsun, işte böyle bu sebeple olacak, ne yapalım? Ben ha diyor kimileri, evet diyorum, sen yani layık değil misin, yoksa ben seni Müslüman kabul etmiştim. Yok da ama filan derken anlıyorum, bir eziklik hissediyorsam eyvah diyorum, çok çok özür dilerim. Çünkü evet ben meal hediye edecektim, sen okuyacaktın diyecektim, onu unutmuşum galiba. Tamam, nereye getirsen de okusan diyorum, 10 günde bir meal olur mu? E selam verme diye okusun tabi mecburen. Evet selam verelim, ama eğer insanlar selam alma ve verme şeklinde imanı yaşayan insanlar az iseler, yani bir toplumda 50 bin, 100 bin, 5 bin, 10 bin nüfusa rağmen 3 kişi, 5 kişi varsa selam alacak ve verecek, yani Müslüman o kadarsa, Müslümanı çoğaltalım, Müslüman olmalarını anlatalım, onu öğretelim, onu ortaya koyalım elbette. Yani Allah'ın dinini anlatmak anlamına da gelir hep şu selam, bu anlamda. Selamı yayalım, İslam'ı yayalım demektir. Çünkü sanki mesela Furkan suresinde İbadurrahman olan Allah'ın kullarının vasıfları sayılırken özellikleri, وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا diyordu Allah. Yani o Rahman olan Allah'ın kulları, muhatapları cahiller olunca, cahillerin karşısında bulunca kendilerini, onlara İslam'ı gündemde tutarlar, İslam'ı öğretir anlatırlar, değilse selam deyip geçer giderler. Öyle olsaydı Peygamberimiz kimseye dini anlatmaması gerekirdi. Çünkü İslam'a göre herkes cahildi ve bir tek Peygamberimiz vardı bu işi bilen. Ama anlatmaya devam etti, biz de devam edeceğiz. Efşus selam, selamı yayın. Adam evine telefon ediyor. Baksana diye başlıyor. Ne kadar ayıp. Yahu mübarek. Yeryüzünde birinci sırada Allah'ın sana emaneti hanımın, eşin senin. Senin parçan o. Onun cennete gitmesini istemeyeceksin de kimin isteyeceksin? Önce ona iyi davransan ya. Önce bir selam ver, bir hal hatır sor, bir dua et, ne yaptığını söyle. Sen ne ettiğini söyleyeceksen söyle, ondan sonra isteyeceğini istersin. Ama aynı adama bakıyorum, bir yerden telefon geliyor, neredeyse ayağa fırlıyor, önünü ilikliyor. Evet efendim, hay hay efendim, lütfen efendim, isabet buyurdunuz efendim. Sıraladıkça sıralıyor adam. Yani biz bunalıyoruz, fazlalık olduğumuzu hissetmeye başlıyoruz. Veya başka birine telefon ediyor, selam, saygı, sevgi ve hürmetleri öyle sıralıyor ki tırlar dolusu diyebilirsiniz. Ama evine, çoluk çocuğuna, hanımına, eşine, dostuna selamı sanki yadırgıyor ya da çok görüyor. Öyle değil. Selamı yayın. Anlatın bu insanlara. Bilmiyorlarsa öğretin, ama bilenler selam versinler. Bekleyin, selamlaşın. Ve at'imut ta'am. Bir de yemek yedirin. Önemli bir nokta. Ama üzüldüm. İki gün kadar önceydi. Bir eski dostum, eskimez dostum bana, ama dedi, yani yemek konusunda senin ve abinin, ısrarından başka kimse de böyle yemek yedirme duymuyoruz. Ne demek dedim? Yani kimse kimseye yesin, yedirsin diye uğraşsın anlamına bir çabanın içinde değil. Bu sizinki neyin nesi demez mi? Gerçekten tuhaf değil mi? Ama Müslümanın şiarıdır. İşte Peygamberimiz söylüyor, yemek yedirin. Yani bir hoca düşünün, eğer sofrasında kendi aile efradından başkası yemek yemiyorsa, bu adam etmesin, yazık ediyor değil mi? Yani bir Müslümanın sofrasına bir Müslüman oturmuyorsa, bir Müslüman kazandığından bir Müslümana yemek yedirmiyorsa ne kadar ayıp değil mi? Ama sevindiğim bir taraf var. İnsanlar yemezsen yeme demiyorlar, yedirmeyi seviyorlar. Ben de elhamdülillah diyorum tabii. Hatta 3 tane doktor vardı tanıdığım, birbirinin yakınında muayenehaneleri olan. Merhabalaştım. Bir kişi daha vardı yanlarında. O da öyleymiş. Beni tanımayan birisi. Konuşuyordu bir şeylerden. Sonra dedim ki bu adam bana yemek yedirebilir mi? Hemen atıldı. Tabii dedi, ne demek, lafım olur. Ötekiler dedi ki dur bakalım, belli olmaz, belki de hayır. İyi ama dedim, yani ne demek, yani adam yedirebileceğini söylüyor, neye engel oluyorsunuz? Öyle değil dediler, meseleyi anladığını zannetmiyoruz. Anlar dedim. Hemen döndüm adama. Hadi var mısın dedim. Bir rudani bir meal, bir ayda bir yemek. Ne dedin dedi. Ha anlamadığını anladım ama acele söyledim. Unuturum diye korktum. Ondan dolayı dedim. Hadi var mısın? Bir rudani bir meal, bir ayda bir yemek. Olmaz dedi. Ben de yemem dedim. Ama dedi, yani yemek. Evet, ben yemek istiyorum. Senin yedirmeni istiyorum. Ama düşünsene, bir Müslüman senden Kur'an ve sünnet okumanı isteyecek. Sen de bunun karşılığında yemek yedirsen diye teklif edecek. Sen de hayır, öyle Kur'an okumam istersen, sünnet okumam istersen ben sana yemek yedirmem diyeceksin, öyle mi? Etme. Bugüne kadar belki rahat yattığın, uyuduğun günler olmuştur ama bundan sonra rahatın kaçtı, geçmiş olsun dedim. Hani adamın biri arkadaşına, hacı demiş, ne haber ya, aklıma geldi sana soruyorum. Sen akşam uyuduğunda, yan yatağa girdiğinde söylesene, yorganı sakalın üzerine mi koyuyorsun, sakalın altına mı, çenenin altına mı yerleştiriyorsun? Geç lan demiş, sorduğun şeye bak arkadaş be, iş mi seninki demiş ya, dalga geçme filan, ama içine bir kurt düşmüş. Akşam yatmış, yorganı şöyle sakalın üzerine doğru kapatmış, olmamış. Acaba demiş altına mı koyuyordum, altına indirmiş, üstüne çıkarmış, altına üstüne derken sabaha etmiş mi? Dedim adama, artık bundan sonra sen düşünsene, bir Müslümana Kur'an sünnet oku diyen bir Müslümana yemek yedirmeyeceksen de desene, bu bugüne kadar kazandığın paraları neden kazandın sen? Artık bundan sonra sen rahat yüzü görmezsin filan diye nazlandım. Ama dedi, yani çok. E sen azalt o zaman, ben de yemeyeyim, sen bilirsin. Ben yiyeceksen bu kadar filan diye de az nazlanmaya başladım. Ne dersiniz? Bu Müslümanlar hem Kur'an okusunlar, hem sünnet okusunlar, hem de orada okuduklarının gereği olarak selamı yaysınlar. Sonra yemek yedirsinler tabii. Ama israf etmesinler bu konuda. Müslümanca yapsınlar yemek yedirmelerini de, selamlaşmalarında. Vasilu el arhame, bir de akrabaları arayıp sorsunlar. Çünkü okudukları, okuyacakları hadislerden biri onlara böyle söyleyecek. Yani İmam Kudai'nin Müsned-ü Şihab'ında 76. hadis, vasilu el arham ve rahimleri birleştirin. Yani sıla-i rahme dikkat edin. Akrabalık bağlarınızı koparmayın. Akrabalarınızı arayıp sorun. Sen, eşin, oğlun ve kızınla sensin. Karı, koca ve çocuklar. Anne, baba ve çocuklar. Evet, anne babanızı arayın sorun, ziyaret edin. Öyle mi desem? Yanında olsan zaten arayıp sormayacaksın ama yanına varınca selamlaş, hal hatır sor, birlikte ol, gönlünü almaya çalış. Elbette imkanın yoksa her gün ara, her gün elini öp de hayata öyle başla. İmkanın yok mu? Ama neden yok? Düşünsene, belki de bu senin yani hesap hatandan kaynaklanıyor. Belki de yapabilirsin, annenin yanında ol, babanın yanında ol. Mümkünse öyle olmaya çalış, devam et o işe. Ama diyelim ki anne babanın çocukları yani kardeşlerini ziyaret et. Onlardan ayrılma, yeğenlerin mutlaka gör ve konuş. Yani üstelik kızlarınız ve kız kardeşleriniz gelin olmuşlarsa kesinlikle onları ziyaret edin. Kapıdan da olsa, şöyle bir görüvermek şeklinde de olsa, merhaba deyivermek, nasılsın deyivermek şeklinde de olsa ziyaret edin. Halanız ve teyzeniz mi? Tabii öncelikle, ama amcanız ve dayınız, dedeneneyle birlikte onun torunları anlamına amca, dayı, hala, teyze çocuklarını ziyaret edin. İmkanınız var mı? dedenin ve nenenin babaları, yani babamızın, annemizin, amca, dayı, hala, teyze ve çocuklarına da ziyaret edelim. Onlara da ulaşmaya çalışalım. Gücümüz kadar, ta Hazreti Adem babamızdan çocuklarına kadar bu halkayı genişletebildiğimizce genişletelim. Ama insanlar paraları, pulları, dükkanları, tezgahları, evleri, barkları, kaldırımları, yolları, caddeleri ve sokakları ziyaret etmekten zaman bulamıyorlarsa, ona ben bir şey demiyorum, ne yapayım? Kanalları, televizyonları, basınları, radyoları, yayınları, gazeteleri, yazar çizerleri, yaşar ölürleri ziyaret etmekten ne anneye ne babaya, bırakın öylesini, ne eşe ne dosta değil, karı kocaya bile değil, kişi kendini ziyaret etmeye bile vakit bulamıyorsa, artık tevbe etsinler, pişman olsunlar. Çünkü Peygamberimiz diyor ki, vasilül erham, akrabalarınızı arayıp sorun. Akraba ziyareti, dikkat edin, ısrarla, bayramdan bayrama, ama her gün bayramınız olsun. Niye haftada bir bayramınız yok mu? Cuma bayramınız. İşte o zaman ziyaret edin üçünü beşini. Haftada bir ikisini ziyaret edin. Günde birkaçını ziyaret edin. Ayda birkaçını ziyaret edin. Uzaktakini yakın eyleyin. Yakındakini daha yakın eyleyin. Ziyaretinizi sürdürün. Ve sallu billeyli ve nâsu niyâmun. İnsanlar uykudayken siz gecenin kıymetini bilin ve namaz kılın. Herkes uykudayken geceleri namaz kılın. Yani yatsıdan sonra, evet, geceleyin, yatsıdan sonra yattınız, insanlar uykuya daldılar, gece 2 mi oldu, 3 mü oldu, kaç olursa artık mevsimine göre, siz gece kalkın ve namaz kılın. 2 rekat mı, 1-2 daha, 1-2 daha mı, ne kadarsa, ne kadar mümkünse, en son kaç ayet öğrenmiştiniz, 10 ayet mi, 10 ayet okuyacak kadar bir daha, ama yeni öğrendiğiniz ayetler için bir daha, Allah'a yalvar yakar için bir daha, Allah'a teşekkür için bir daha, şükrünüzü ifa edilsin diye bir daha namaz kılın. Gece namaz kılın, Rabbinizle buluşun, görüşün, konuşun, onun huzurunda olma bilinciyle yaşayın. İnsanlar uykudaymış, siz onlara katılmayın bu konuda. Ya eyyühennas, ey insanlar, tedhulul cennete biselamin. Böylece selametle cennete girersiniz ey insanlar. Selametle cennete girebilmek için yapılacak işlermiş bunlar. Neymiş? Selamı yayacağız, yemek yedireceğiz, akrabalarımızı arayıp soracak, sıla-i rahme dikkat edeceğiz, herkes uykudayken geceleri namaz kılacağız, böylece selametle cennete girebileceğiz inşallah. Bugün okuduğum hadisleri tekrar ediyor ve sohbete son veriyorum inşallah. Hoş görünün, yani eli açık olmanın belası başa kalkmadır. Cesaret ve korkusuzluğun aşırı ifrat derecesi azgınlıktır. Zerafetin afeti aşırı hoş görünme çabasıdır. Ara vermek ibadetin afetidir. İlmin afeti unutmaktır. Ey insanlar, selamı yayın, yemek yedirin, akrabalarınızı arayıp sorun ve herkes uykudayken geceleri namaz kılın ki selametle cennete giresiniz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.